Ayrım 20.
Ermenilerin histerik olduğunu filan söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ancak toplulukların tek tek üyelerinin inançlarını, algılarını, hatta bedensel tepkilerini yönlendirmeye muktedir olduğu bilimsel bir gerçek. Bir hikayeyi tekrar tekrar dinlersen anlatıyı içselleştirirsin. İçselleştirdiğin anda da başkasının hikayesi olmaktan çıkar. Hatta hikaye olmaktan bile çıkar, gerçek olur. Senin gerçeğin. Kendi gerçeğinmiş gibi canının dişine takıp mücadele edersin. Bu yüzden 20'sine gelmemiş bir sürü Ermeni Amerikalı dedelerinin, ninelerinin anlattıkları hikayeleri bu kadar derinden yaşıyorlar. Zamanda donmuş bir anlatı. Bir nevi büyülenme gibi dedi olağanüstü yeteneksiz şair ama kimse daha fazla konuşmasına izin vermedi. Asya arkasına yaslanıp sigara dumanını üfledikten sonra sözü eline aldı. Toplu hisleri ne biliyor musun? Şimdiye kadar kaleme aldığın o pespaye senaryolar, aslan yürekli Timur'un bütün bölümleri. Ne kahraman ya, sanki bir milli kahramana daha ihtiyacımız var. Budala Bizanslılara karşı maceradan maceraya koşan, kaslı, Herkül kılıklı, vurdu mu oturtan Türk erkeği. Türk olmayan erkeklerin hepsi ya tecavüzcü, ya zalim, ya da olay örgüsünde tesadüfi. Türk olmayan kadınların hepsi önüne gelenle yatar. Olur da eskaza bu kadınlardan birinde bir gıdımcık iffet varsa onun da eninde sonunda Türk olduğu ortaya çıkacaktır. Bu nasıl propaganda? Ben işte buna histeri derim. Milyonların bu berbat mesajları içselleştirmesini sağladın mı toplu histeriye sebep oluyor. Bu sefer gizli G köşe yazarı araya girdi. Vallahi Asya haklı. Düşmanın kadınsılığıyla dalga geçmek için yarattığın bütün o kaba saba maço Türk kahramanlar tahakkümperver ataerkilliğin tezahürlerinden başka ne ki? Kuzum, sizin neyiniz var bugün diye sordu ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi alt dudağı belli belirsiz titreyerek. O saçmalıklara inanmadığımı gayet iyi biliyorsunuz. O filmlerin sadece eğlence amaçlı olduğunu söylemeye gerek var mı? Destek almak için Armanuş dahil herkese tek tek baktı. Armanuş hakim havayı değiştirmek için elinden geleni yaptı. Baron Bakterisyan, pasifizme kuvvetle karşı çıkacağını bilse de gerilimi arttırmaktan kimseye bir fayda geleceğine inanmıyordu. Şuradaki çerçevede duvarı işaret ederek, şu turuncu çerçeveli yol resmi var ya Arizona'dan. Çocukken annemle o yoldan sık sık geçerdik. Arizona diye mırıldandı olağanüstü yeteneksiz şair. Ve bu isim onun için bir ütopya adası. Bir nevi Shangri-La'ymış gibi içini çekti. Ne var ki Asya'nın işi burada noktalamaya hiç niyeti yoktu. Ama seninkisi en beteri dedi. Keşke yaptığın işe inansaydın. O filmlere azıcık da olsa inancın olsaydı. Bakış açını sorgulasam bile samimiyetini sorgulamazdım. O senaryoları kitleler için yazıyorsun. Yazıyor, pazarlıyor, kamyonla para kaldırıyorsun. Sonra buraya gelip entelektüellerin takıldığı bu kafede kılık değiştiriyor. Bizimle bir olup o filmlerle dalga geçiyorsun. İki yüzlünün bir sınırı olmalı. Senaristin yüzünde kan çekildi. Sen kim oluyorsun da bana yok iki yüzlülükten, yok çift kimlikten bahsediyorsun piç hanım? Bana musallat olacağına gidip babişkonu arasana. Bunları dedi ve ardından şarap kadehine uzandı. Ama zahmet etmesine gerek yoktu. Zira tam o sırada bir adet şarap kadehi süratle ona doğru uçmaktaydı. Alkolik karikatürist doğrulmuş, elindeki şarap kadehini var gücüyle senariste fırlatmıştı. Iskaladı. Kadeh duvardaki bir çerçeveye çarpınca içindeki şarap her yere saçıldı. Hedefi vurmayı başaramayan alkolik karikatürist kollarını sıvadı. Alkolik karikatüristin yarı cüssesinde ve onun kadar sarhoş olmasına rağmen ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi ilk yumruktan kaçmayı başardı. Ve hemen bir köşeye sıvıştı. Köşeye varır varmaz artık emniyette olduğuna kanaat getirerek derin bir nefes aldı. Gelen darbeyi görmedi. Gizli G köşe yazarı sandalyesinden fırladığı gibi karikatüristin yardımına koştu. Elindeki sürahi senaristin tepesine indiriverdi. Göz açıp kapayana kadar yerdeydi senarist. İncecik kan sızdı şakağından. Kanın görüntüsü olmasa aldığı darbeye inanmayacakmış gibi gözlerini kırpıştırarak hayretle önce yüzlerine sonra da belirsiz bir noktaya baktı. Ama Cafe Kundera en nihayetinde hayatın ritminin öyle ya da böyle asla değişmediği, rehavet ve atalet esaslarına dayalı bezgin bir entelektüel kahvesiydi. sarhoş kavgasının yeri değildi. Daha senaristin kafasının kanaması durmadan kafedeki herkes hadise patlak vermeden evvel yaptıkları işlere geri dönmüştü. Kimi somurtuyor, kimi şarap ya da kahve içerek sohbet ediyor, kimi duvarlardaki çerçeveli fotoğraflara dalıp gidiyordu. 11. Bölüm Kuru Kayısı. Neredeyse şafak vaktiydi. Geceyle gündüz arasındaki o tekinsiz eşiğe ramak kala. Hala mümkün avuntu bulmak rüyalardı. Ama onları sil baştan inşa etmek için artık çok geç. Fezayı ıtlak dedikleri o nihayetsiz gökyüzü anlatıldığı gibi 7 katlı 70 sırlı ise eğer ve onun 7. katında bir göz yukarılardan herkesi seyreden bir semavi ayn varsa... Kimlerin kapalı kapılar ardında neler çevirdiğini, kimlerin ne günahlar işlediğini bilebilmek için uzun zamandır bu şehri İstanbul'u izliyor olsa gerek. Tam şu anda burada ışıldayan şehir süliyeti turuncu, kızıl ve sarı tonlarında. Bir kıvılcım demeti gibi görünüyor bu koca şehir göklerdeki göze. Bu ışıltılı haritadaki her nokta bu saate uyanık olan biri tarafından yakılmış bir lamba. Semavi gözün durduğu yerden ta o irtifadan bakınca bütün bu rastgele yakılmış ampuller düzenli bir ritimle kırpışıyor. Alttan alta Tanrı'ya şifreli bir mesaj verir gibi. Kaosun içinde tam bir ahenk saklı sanki. Oraya buraya serpiştirilmiş ışıkların dışında İstanbul hala koyu karanlıkta. Eski mahallelerde kıvrılan yılan kahve sokaklar, boyunca dizili sıra sıra evlerde, yamaçlara inşa edilmiş gece kondularda, bakkalların hep ithal ürünler sattığı zengin muhitlerindeki modern apartmanlarda, şehir dışına kaçanlara ait lüks sitelerde, her yerde insanlar derin uykuda. Bazıları hariç tabii. Bazı İstanbullular her zamanki gibi diğerlerinden önce uyanmış. Mesela şehirdeki imamlar, genci, yaşlısı, yanık seslisi, çatlak seslisi, bir dolu caminin imamı erkenden uyanmış. İnsanları sabah namazına çağırmak için. Sonra simitçiler var. Onlar da gün boyu satacakları gevrek simitleri almak için fırınlara yollanmışlar. Dolayısıyla fırıncılar da uyanık. Çoğu işe koyulmadan ancak 1-2 saat uyku uyuyabiliyor. Bazısı geceleri hiç uyumuyor. İstisnasız her gün fırıncılar fırınlarını gece yarısı yakıyorlar. Böylece şafaktan evvel şehirdeki fırınlar ekmeğin enfes kokusuyla doluyor. Temizlikçi kadınlar da uyanık. Kimi pek hareketli ve eli çabuk, kimi pek tembel ve isteksiz her yaştan kadın. Gün boyu ovup duracakları lüks evlere en az 2-3 otobüs değiştirerek gitmek üzere erkenden kalkıyorlar. Gittikleri yer başka bir dünya. Zengin kadınlar daima makyajlı geziyor ve katiyen yaşlarını göstermiyor. Temizlikçi kadınların kocalarının aksine banyolardaki karıların kocaları daima meşgul. Şaşırtıcı ölçüde kibar ve çıt kırıldımlar. Bu sitelerde zaman kıt bir kaynak değil. İnsanlar onu sıcak su gibi bol bol ve rahat rahat kullanıyor. Temizlikçi kadınlar sitelerdeki kadınların sabah akşam yaptıkları duşların ya da köpüklü sütlü banyoların uzunluğuna ve sıklığına şaşmaktan kendilerini alamıyorlar. İmamlar, simitçiler, fırıncılar, temizlikçiler, hırsızlar, çöpçüler ve çöp karıştıranlar, evsizler, fahişeler, pezevenkler, kulüplerdeki gece nöbetini bitiren fedailer, konsomatrisler, taksiciler, şehri terk edenler ve henüz kapısına varanlar, duvarlara slogan yazmak için sokaklara çıkmış olan sağcı ve solcular. Bu erkenciler dışında İstanbul'un geri kalanı hala derin uykuda. Artık şafak söküyor. Şehir jölemsi bir şey şu anda. Yarı sıvı, yarı katı. Göklerdeki semavi göze kazancıhanesi gecenin gölgeleri arasında yer yer ışıltılı bir küre gibi görünüyor olsa gerek. Bu büyük eski konağın çoğu odası karanlık ve sessiz. Ama birkaçı aydınlık. Erken kalkanlar işte o odalarda. Kazancıhanesinde uyanık olanlardan biri Armanuş. Anuş ağacının üyelerine bir gün önceki şaşırtıcı hadiseyi anlatma hevesiyle erkenden kalkıp hemen internete bağlandı. Onları İstanbul'un bohem yanlarını anlattı. Sonra Kafe Kundera'da tanıştı her karakteri ve kavgayı özetledi. Şimdi onlara alkolik karikatüristin betimlemesini yapıyor. Şarap bardağının nasıl yeni bir işlev bulduğunu ekleyerek. Karikatürcü eğlenceli bir tipe benziyor yazdı. Antika vurma. Siyasetçileri penguen olarak çizdiği için hapse girebileceğini söyledin değil mi? Vay be, mizah Türkiye'de ciddi iş. Hakikaten... Herif sıkı bir tipe benziyor diye ona katıldı Lady Tavus Kuşu Siramark. Biraz daha anlat. Ama görünüşe göre birileri hadiseyi bambaşka açıdan yorumlamıştı. Abartmıyor musunuz bir parça? Ne onda ne o salaş kafedeki başka bir karakterde ilginç bir taraf var. Görmüyor musunuz? Hepsi İstanbul'un bohem, avantgard, bir nevi kaymak sanat manat çevresinden yüzler. Tüm dünyadan nefret eden ama en çok da kendi ülkelerinden nefret eden tipik üçüncü dünya eliti diye araya girdi Baron Bakhtesyan sert mesajı. Armanuş irkilip nedense etrafına bakınma gereği duydu. Bilgisayar ekranına yazılı olanları kimsenin görmediğinden emin olmak istercesine. Ama uykucu Asya odanın öte tarafından horul horul uyuyordu işte. Beşinci Sultan ayak uçlarına kıvrılmış vaziyette. Kafasında kulaklık, elinde açık bir kitap, sonsuza tanıklık. Emmanuel Levinas. Asya'nın yatağının yanında boş bir CD kapı var. Johnny Cash. Tepeden tırnağa karalar giyinmiş, gri, kasvetli bir gökyüzünün altında dimdik, bir yanında bir kedi, bir yanında bir köpek, çerçevenin çok ötesindeki bir noktaya bakıyor bilgece. Asya Walkman'i sürekli çalma modunda bırakmış. Bu açıdan da annesinin kızı. Her türlü gürültüyü kaldırabiliyor ama sessizlikle başa çıkamıyor. Armanuş oturduğu yerden şarkı sözlerini çıkaramıyor ama ritmi duyabiliyor. Keşin bariton sesinin kulaklıklarından odaya yayılışını dinleme koşuna gidiyor. İçerideki ve dışarıdaki çeşitli sesleri dinlemekte. Uzak camilerden yankılanan sabah ezanları, yakınlardaki bir duvara Kürt sen Kürtçe konuş, asimile olma yazmayı henüz bitirmiş bir grubu kovalayan polis arabasının sireni, sokağın karşısındaki bakkalın önüne süt bırakan sütçünün tıngırtıları, 5. Sultan ve Asya'nın şaşırtıcı ölçüde uyumlu solukları, hangisinin kimden çıktığı belli olmayan bir horultular ve mırıltılar karışımı. Baron Bakhtesyan'a verilecek en münasip cevabı arayan Armanuş'un klavyeye dokunan parmak uçlarının sesi. Neredeyse sabah oldu. Armanuş yeterince uyumadığı halde kendini hafiflemiş hissediyor. Uykuyu yenmenin verdiği zafer duygusu. Aşağıda sol arka köşede Gülsüm Nine'nin odası var. Uyuyor şu anda. Rüya görüyor. Başka bir hayattı gerçekten de. Korkunç Ivan olabilirdi belki ama kas katı kireçlenmişse eğer kişiliği bu hiç sebepsiz değil. Zaman içinde giderek sirkeleşen pek çok insan gibi büyükannenin de bir hikayesi var. Ege kıyısında son derece şirin ama yoksunluklarla dolu küçük bir kasabada büyümüş. Kendisininkinden çok daha zengin, çok daha şehirli ama kesinlikle çok daha kısmetsiz bir aile olan kazancılara gelin gelmiş. Erken öldükleri için erkeklerin elmas kadar kıymetli olduğu hassas ve hastalığa yatkın bir soyun genç. Köylü gelini olmanın rahatsızlığını yaşamış. Bir anda kendine erkek evlat doğurmakla yükümlü buluvermişti. Ne kadar çok erkek evlat verirse o kadar iyi. Çünkü ne kadar hayatta kalacakları hiç belli olmaz. Oysa o bir ardına kız doğurmuştu. Eyvah bir kız daha, eyvah bir kız daha, eyvah bir kız daha. Her doğumla kocasının kendisinden biraz daha uzaklaştığını görmenin ıstırabı bir de her şeyin üstüne. Levent Kazancı karısıyla çocuklarını disiplin altına almak için kemerini kullanmaktan sakınmayan hoyrat bir adamdı. Bir oğlan, Allah bir oğlan bahşetse her şey yoluna girecekti. Arka arkaya üç kız, sonra mucize, dördüncü bebek nihayet oğlan. Şanslarının döndüğünü umarak bir kez daha denemişlerdi ama beşinci bebek yine kız olmuştu. Varsın olsun Mustafa yeterliydi soyu devam ettirmeye muktedir. Her zaman kızları üstün tutulan, her kaprisi yerine getirilen, pohpohlanan, şımartılan Mustafa. Sonra müzik dinliyor ve rüyaya karanlık çöküyor. Mustafa bir daha dönmemek üzere ABD'ye gidiyor. Gülsüm Nine asla sevgisine karşılık bulamamış bir kadın. Yavaş yavaş değil de hızla yaşlanan, bakirelikten ihtiyarlığa atlayan, asla orta yaşlı olamayan bir kadın. Kendini tümüyle yegane oğluna adamış. Kızlarını hiçe saymak pahasına ona tapmış, hayatını ondan aldığı her şeye karşı teselli oğlunda aramıştı. Ama Mustafa Arizona'ya gittikten sonra düzenli kartpostallar ve iki satırlık mektuplardan ibaret kalmıştı varlığı. Ailesini ziyaret etmek için İstanbul'a dönmemişti hiç. Gülsüm Nine terk edilmiş hissediyordu kendini. Kederin yanı sıra utanç veriyordu terk edilmek. Utanılacak bir şey yapmış gibi hissediyordu terk edilen ve bunu düzeltmek için elinden bir şey gelemeyen. O da içindeki sancıyı kapatabilmek için dış cephesini kararttıkça karartmıştı. Gittikçe taşlaşmıştı. Birinci kadın sağ köşesinde yaz kış lavanta kokan bir odada cici anne yatıyor derin uykuda. Yatağın yanında kiraz ağacından bir komodin, üzerinde Kur'an-ı Kerim, evliyalar ve hayatları hakkında bir kitap ve yosun yeşili ışık saçan koca bir lamba var. Kitabın yanında kehribar imameli sarı bir tesbih ve içine takma dişlerini dinlendirdiği yarısına kadar dolu bir bardak. Cici anne için saatten nicedir doğrusallığını kaybetmiş bir akışın gelişi güzel tiktakları demek. Zaman otoyolunda hiçbir işaret levhası, hiçbir trafik ışığı, hiçbir yol tarifi yok. İstediği istikamete gidebilir. İster ileri, ister geri. Şerit değiştirebilir. İster sağa, ister sola. Yahut mesela yolun tam ortasında aniden durup gitmeyi hepten reddedebilir. Çünkü onun hayatında ilerleme diye bir şey yok artık. Güzergah kalmamış. Sadece tek tek, kopuk kopuk anların ebedi tekerrürü var. Son zamanlarda bazı çocukluk hatıraları geliyor gözünün önüne. Burada ve şu anda meydana geliyormuşçasına capcanlı. 8 yaşında gri mavi gözlü sarı saçları lüle lüle bir kız. Selanik'te annesiyle birlikte Balkan Savaşı'nda ölen babasının ardından sessizce gözyaşı döküyorlar. Sonra kendini İstanbul'da görüyor. Ekim'in sonları. Cumhuriyet ilan edilmiş. Bayraklar. Her yer bayraklarla donanmış. Kırmızı beyaz, ay yıldız. Yeni yıkanmış çamaşırlar gibi dalgalanıyorlar rüzgarda. Temizlik yapılmış sanki vatan topraklarında. Bayrakların ardında Rıza Selim'in çetin yüzü, gür sakalı, kara gözleri. Sonra kendini genç bir kadın olarak görüyor cici anne. Bentley piyanosunun başında iki dirhem bir çekirdek giyinmiş misafirlere neşeli ezgiler çalıyor. Ağzında eriyen badem ezmesi tadı. Cici annenin hemen üzerinde küçük odada Cevriye teyze uyuyor. Son yıllarda defalarca gördüğü kabusu görüyor tam şu anda. Yeniden öğrenci olarak görüyor kendini. Bir sınıfta. Üzerinde çirkin, kül grisi bir üniforma. Müdür onu sözlü yapmak için tahtaya çağırıyor. Kan ter içinde. İki yana sallanıyor, ayakları ağır. Soruların hiçbirini anlamıyor. Cevriye teyze aslında liseden mezun olmadığını öğreniyor. Kayıtlarda bir hata yapılmış. Şimdi mezun olup öğretmenlik yapması için bu tek dersi vermesi gerekiyor. Her seferinde aynı sahnede uyanıyor. Müdür not defterini çıkarıp kırmızı bir dolma kalemle Cevriye adının yanına kocaman bir sıfır yazıyor. Son 10 yıldır kocasını kaybettiğinden beri gördüğü kabus bu. Rüşvetten hapse girmişti kocası. Cevriye teyze bu suça inanmayı sonuna kadar reddetse de. Tahliye olmasına bir ay kala anlamsız bir kavga esnasında aptal bir elektrik kablosuna basarak ölmüştü. Cevriye teyze bu sahneyi tekrar tekrar canlandırırdı hayallerinde. Kabloyu oraya koyup kocasının ölümünden mesul olan mahkumu gözünün önüne getirmeye çalışırdı. Hapishane kapılarında elinde dolu bir silah o adamı beklediğini hayal ederdi. Her seferinde değişirdi senaryonun geri kalanı. Bazen tahliye edilir edilmez katilin suratına tükürürdü hemen oracıkta. Bazen de sadece uzaktan izlerdi adamı. Onu değil, kendini vururdu. Cevriye teyze kocasını kaybettikten sonra evini satmış ve kazancı hanesine kesin dönüş yapmıştı. İlk aylarda tek yaptığı durmadan ağlamaktı. Kocasının eski fotoğraflarına bakarak onlarla konuşarak geçirirdi günlerini. Gözleri iki kırmızı kasavet torbası halinde şişmiş, burnu silmekten soyulmuş vaziyette dolaşmıştı ortalıkta. Ta ki bir gün mezarlıktan dönüp de bütün fotoğrafların yok olduğunu görene kadar. Fotoğrafları ne yaptın diye bağırmıştı Cevriye teyze annesine. Kimi suçlayacağını gayet iyi bildiğinden. Geri ver hepsini. Hayır demişti Gülsüm yine kararlı bir sesle. Tekini bile vermem. Bütün gün onlara bakıp bakıp ağladığın yeter. Göz görmeyince gönül katlanırmış. Oysa gönlü hep kederli, hep yaralı kalacaktı. Tesadüf bu ya, fotoğrafların kayboluşu Cevriye teyzenin haşin bir tarih öğretmenine dönüşmesiyle aynı zamanda rastlayacaktı. Onun karşısındaki odada Feride teyze uyuyor. Zihni zehir gibi, yaratıcı bir kadın o. Bir kolaj kadını. Bir de parçaları bir arada tutabilse... Bunca duyarlı olmak olağan dışı, bunca duyarlı olmak külfet, bunca duyarlı olmak korkutucu. Çünkü her an her şey olabilir. Ayağını bastığı toprağın sağlamlığından asla emin olamaz. Ne bir emniyet ne de süreklilik hissi var. Hayat birleştirilmeye bekleyen parçalar halinde yağıyor üstüne üstüne ama bir türlü bir bütünü kuramıyor. Zaman zaman Feride teyze bir sevgilisi olduğunu hayal ediyor. Onu tümüyle içine alacak, evhamlarını, paranoyalarını, tuhaflıklarını, anormalliklerini severek karşılayacak bir aşk istiyor. her şeyine hayran bir sevgili. Öyle sevilesi yanlarını sevip, sevilmeyesi yanlarından kaçan birini istemiyor. Aşk dediğin, iyi günde, kötü günde, normallikte ve delilikte, düğün pastası yerken de, yanında avuç avuç sakinleştirici alırken de. Belki de deliler bu yüzden biriyle çıkmakta zorlanıyorlar diye düşünüyor. Çatlak olduklarından değil de, imkansız aşkı aradıklarından. Ama bunlar sadece gündüz düşleri. Rüyalarında ise Feride teyze yakışıklı sevgililer değil, yamalı bohçalar görüyor. Geceleri büyüleyici renklerde ve türlü türlü geometrik şekillerde yamalı bohçalar yapıyor. Okyanus akıntıları dans ediyor yanında yöresinde. Dünya sonsuz olasılıklarla ve en elim kazalarla dolu tekinsiz bir küre halini alıyor. İnşa edilen her şey aynı anda yıkılabiliyor. Doktorlar Feride teyzeye canını sıkmamasını, ilaçların düzenli almasını söylemişlerdi ama ona enerji veren diyalektik hakkında fazla bir şey bilmiyorlar. Yap ve sil, kur ve yık, ver ve al. Kalıcılığa değil, sadece anın geçiciliğine inan. Feride teyzenin zihni muhteşem bir kolaj sanatçısı. Feride teyzenin odasının yanında banyo var, onun yanında da Zeliha teyzenin odası. O uyanık. Yatağında oturuyor şu anda. Başka birine aitmiş gibi dikkatle inceliyor odasını. Burada yaşayan yabancıya kendini daha yakın hissetmek için ona dair ayrıntıları ezberler gibi. Elbiselerine bakıyor uzun uzun. Bir düzin etek. Hepsi mini, hepsi gösterişli. İçine doğduğu ahlaki değerleri protesto etmenin en sağlam yöntemi. Duvarlarda resimler ve dövme posterleri. Zeliha teyze kırkına merdiven dayamış bir kadın ama odası pek çok açıdan bir genç kızınkini andırıyor. Belki içindeki öfkeyi, istemeden kızına aktardığı öfkeyi kaybedecek kadar büyümemiş henüz. Belki de hiç büyüyemeyecek bu anlamda. Ona göre isyan etmeyen, kurulu düzeni ve tekmil adaletsizlikleri tevekkülle karşılayıp Allah'ın rahmetinden sual etmeyen kişi ottan böcekten farksızdır. Hayatın özü direnişte yatar. Ancak direnenler insan gibi yaşar. Geri kalan insanlar ikiye ayrılır. Nebatgiller, her şeyle barışıktır bunlar ve çay bardakları. Pek çok şeyle barışık olmasalar da karşı çıkacak güce sahip değildirler. Birinci grup en habisi ama ikinci grup en zavallısıdır. Zeliha teyze zayıflığı sevmez. İstanbullu bir kadın için demir feraset kuralı. Eğer çay bardağı kadar kırılgansan ya kaynar suyla asla karşılaşmamanın bir yolunu bul ve ideal bir kocaya varıp ideal bir hayat sürmeyi umut et ya da yavrucuğum bir an önce kırılmaya bak. Bütünün bir işe yaramazsa kırıkların bir işe yarar belki.